Merhaba, kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmaları imza atan isimlerle sohbetimizde bugünkü konuğumuz Evren Uzer. Evren Uzer'le kadın ve kendini kadın olarak tanımlayan profesyonellerden oluşan onun da parçası olduğu bir kolektifi konuşacağız. Bugünkü anahtar sözcüklerimiz kadın, kolektif ve girişim diyeyim ben. Sonra da topu Evren'e atayım. O bu girişim kısmı var mı yok mu? Belki onu biraz açar. Nasılsın Evren?
İyiyim, teşekkürler Cenk. Girişim kısmı var mı yok mu çok emin değilim ama belki konuşurken o kendiliğinden çıkacak, belki başka anahtar kelimeler olabilir. Daha önce de konuşmuştuk. Evren Uzer, Parsons New School New York'ta yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Design and Urban Ecologies, kent ve tasarım ve kent ekolojileri ve kentsel pratiklerin kuramı. Hiç çevirmeye çalışmamıştım. Theories of Urban Practices isimli iki tane programda ders veriyorum. Genel olarak Parsons içerisinde. Bunun dışında bugün seninle konuşuruz diye bahsettiğimiz bir kolektif çalışma. Daha çok özel sektöre yaptığım işleri yürüttüğüm bir kolektif, kooperatif gibi işleyen Collective for Culture, Community and Environment diye çok da böyle yaratıcı olmayan ve genel bir ismi olan ama aslında belki hani çok kalabalık olmanın da getirdiği bir şey. Konsensus ancak bu kadar genel bir şey üzerinden olabildi. Kadın ve kendini kadın olarak tanımlayan profesyonellerden oluşan bir kolektif. Çok böyle genel bir amaç olarak daha eşitlikçi ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir dünya nasıl olabilir? Biz bunu özel yaptığımız işlerde nasıl empoze edebiliriz diye bir araya getirdik. 2011'de benim de içinde olduğum daha çok Pratt Enstitüsü'nde çalışan bir grup akademisyen ve yakın çevresiyle başladı. Başlangıcı daha çok araştırma kolektifi gibiydi. Bir de şey diye düşünmüştük işte kar amacı gütmeyen gruplara, New York'taki gruplara pro bono danışmanlık hizmeti verebiliriz. Tasarım olabilir bu. İşte bazı mesela planlamayla ilgili halkın birebir ilgileneceği bazı işleri anlaması çok zor herhangi bir insanın. Yani bu pratiklerin içinde olmayan insanların o dili anlaması falan çok zor. Biraz onları daha anlaşılabilir bir şeye çevirmek. Bir dizi pro bono iş yapmakta aslında. Ondan sonra ben kendim 2013-2015 yılı arasında İsveç'teydim doktora sonrası bir araştırma için. Ben uzaktayken bu araştırma kolektifi sınırlı sorumlu iş, LLC, Limited Liability Corporation olarak tanımladı ve iş yapabilir hale geldi. Bunun işte bir takım nedenleri var. İki tanesi tam o araştırma kolektifi iken yapılan işlerin kısıtlı olması ve insanlar daha fazla zaman vermek istiyorlar ama o verilen zaman hiçbir şekilde emek karşılığının alınamaması. Çünkü bazı durumlarda alınabilme şansı da var. Örneğin bu tür STK'lara bu tür yardımlar yapıldığında New York Belediyesi mesela bazı destekler verebiliyor. Ama o haliyle kolektif tanımıyla o destekleri almamız mümkün değildi. O dönemde iki tane yerde proje yaptık. Bir tanesi ikisi de New York içerisinde. Chinatown, Çin Mahallesi ve çevre bölgesinde 2013'te halktan doğru bir planlama projesi üretmek üzerine de o grupla Chinatown'da bir koalisyon oluşmuştu zaten. Oluşan koalisyon bize ulaşmıştı. Bu Chinatown'daki çalışma grubu Mart ve Aralık 2013 tarihleri arasında onlarla bir dizi görüşmeler yaparak, işte daha geniş alanda anket yaparak, insanlarla birebir konuşarak, odak grup toplantısı falan yaparak bir rapor hazırladık. O raporda bu Chinatown'daki grubun belediyeye sunduğu, yani bu bizim planımızdır, bizim ihtiyaçlarımız bunlar diye tanımladıkları bir rapor oldu. Ve böylece işte planlama ofisi bunu halktan gelen bir şey olarak, girdi olarak kullanabildi. Oradan gelen şeyleri biraz daha teknik bir dile çevirdik diyelim. Grubun çeşitliliğinden çok bahsetmedim aslında. İlk başladığımızda 6-7 kişiydi. Ağırlıklı plancı ve akademisyendi. Şu anki halinde iki etaplı diyeyim. Bir tanesi aktif üyeler var. Bu şu an 21 kişi. Ve bunların içinde hukukçu var, mühendis var, ağırlıklı plancı, mimar var, tasarımcı var, peyzaj mimarı var, çevre mühendisi var. Bu tür alanlarda çalışan insanlar var. Bu 21 kişinin dışında bir de sanırım şu an 25 kişilik şeyin dışında projeyle ilgili, yani kendi aramızdaki yazışmalara ulaşabiliyorlar. Ayda bir toplantı yapıyoruz. O toplantılara istiyorlarsa katılabiliyorlar. Ama projelerin içerisinde aktif olarak görev alıp para kazanabilmeleri için üye olmaları gerekiyor. Bu kolektifin bir parçası olmaları gerekiyor. Aktif üyeler bir toplam ana para katkısı sağlıyorlar bu kolektife. Onun dışında istedikleri her şeyi yapmakta özgürler. Şu şekilde özgürler. Mesela nasıl işliyor? Birisi herhangi bir proje yapmak istiyor. Bir proje önerisi, bir yerde bir çağrı oluyor. O çağrıyı getiriyor. O çağrının içerisine bakıyoruz. Birkaç açıdan bakıyoruz grup olarak. Çıkar çatışması var mı? Gruptaki herhangi birisiyle. Çünkü herkesin kendi iş yeri de var. Danışmanlık firması olanlar var, akademisyenler var. Çok farklı yerlerden geliyor değil mi? Çıkar çatışması olma ihtimali yüksek. O yüzden kim bu işin içinde yer alabilir, kim yer alamaz, onlara bakıyoruz. Bir de bu iş bizim başta çok böyle genel olarak söyledim biraz. İşte sosyal adalet, kültürel çeşitlilik, kamu sağlığı, çevreyle ilgili konularda belli bir bakış açımız var. O bakış açısına uyuyor mu, uymuyor mu? Mesela greenwash falan olabilecek, işte katılımcı bir süreçte bunu yürüttük. İşte çok yeşil bir çevre yaratmak istiyoruz falan gibi şeylerle gelen ama aslında öyle olmayan projeleri bir şekilde tarayıp, en baştan tarayıp almamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da proje şeyini yazarken, sürecini yazarken genelde bir kişi zaten gönüllü oluyor başta proje lideri olmak için. O bu projeyi sunuyor ve o projenin içerisinde yer almak isteyenler de ilgilerini bildiriyorlar. Ona göre proje lideri karar veriyor işte kim içinde olacak, kim olmalı. Bu işin güçlü tarafı bu 21 kişi dediğim şeyden. Yani üye grubunun CV'lerinden şey çekebiliyor proje, herhangi bir proje başvurusuna. Yani bu bizim zenginliğimiz, bu iş yerinin zenginliği. O açıdan düşününce bir anda çok güçlü bir firma haline geldik bu şekilde iş alabilecek.
Peki bir soru sorayım şimdi. Genel olarak zaten işin içindeki insanlık karakterlerini aynı anlardan geldiğini, nasıl projelere öncelik verdiğinizi, ne kapsamda projeleri değerlendirdiğinizi biraz anlattın. Peki şunu soracağım. Kadın odaklı olmanın sebebi?
En baştaki ilk başlayan bu araştırma kolektifi grubu yakın arkadaş grubundan oluşuyordu. Başlangıcı öyleydi. Firma olarak dönüştüğü zaman New York eyaletinde bir özel bir iş yeri tanımı var. Kadınlara ve azınlıklara yönelik işler. Özellikle bunun için bir kota yaratmışlar ve o kotanın içerisinden bu firmalar daha çok iş alabiliyor. Dolayısıyla mesela bizim firmamızda bu şekilde kaydedilmiş durumda sisteme. Bazı işler, özellikle kamu parasıyla yapılan işlerin bir kısmı doğrudan ilk biz ve bizim gibi şirketlere gidiyor.
Yani bir pozitif ayrımcılık var işin içerisinde.
Orada bir pozitif ayrımcılık var ama biz tabii çalışırken firmamız o şekilde ama işin gerektirdiği durumlarda başka yerlerden de o zaman hani herhangi bir cinsiyet ayrımı da yapmadan Başka yerlerden de insanlarla ortaklık kurabiliyoruz. Örneğin Gardens Rising diye şimdi New York şehir park ve çevreleri halka ait olan park alanlarında yeşil altyapı sistemleri kurmaya karar verdi. Halkla birlikte çalışacak süreçler. Orada mesela bizim hali hazırda var olan uzmanlığımızın çok ötesinde bir mühendislik şeyi gerekiyordu. Onun için bu eyalete çalışan çok iyi bir firma olan dışarıdan bir firmayla koalisyon gibi kurup başvurduk mesela. Yani o işe bağlı ama o koalisyonu biz yürüttüğümüz için işe o şekilde başvurduk.
Şey sorayım, hani başvurduk diyorsun. Bu bir açık fon mu yoksa gerçekten bir hani teklif toplama ya da iş talebi gibi bir şeye bir başvuru mu?
Evet, iş talebi ya da teklif toplama. Genelde o şekilde oluyor zaten. Kamu, herhangi bir kamu parası harcanırken herkese açık. Ama bazen kademeli olarak açık. Mesela bizimkisi gibi durumlarda önce bize geliyor, sonra diğer kamuya açılıyor. Request for expressions of interest, yani niyet ricası mı diyeyim? Yani o şekilde başvuruyorsun. Ya da request for proposals. proje çağrısı ya da ilgi çağrısı gibi birkaç tane böyle farklı şey var. Yani metot var onu toplamak için. Bu işte ne oluyor? Genelde form işte 10-15 sayfalık bir açıklama metni, şartname gibi bir şey oluyor. Buna kim başvurabilir, ne şekilde başvurabilir, süresi nedir, ne kadarlık bir bütçede olabilir, neleri içermelidir, öncelikleri neler olmalıdır falan gibi bir takım şeyleri var. Ona başvuruda bulunuyoruz. Genelde zaten bu iş içerisinden başvurduğumuz işlerin çoğu bu. Kolektif olarak bunu yapıyoruz. Bir yandan da mesela o her aylık toplantılara bağlı şeylerimiz var. Biraz daha araştırmaya ve konuşmaya yönelik. Mesela son dönemde yerinden edilme, displacement üzerine. Yani biraz da kendi fikirlerimizi bir araya getirmek için. Çünkü sen de takdir edersin ki büyük gruplarda çalıştığında ortak bir dile gelmek için bu şeylerin üzerinde çok uzun süreler konuşmak gerekiyor, tartışmak gerekiyor. Bazen aynı terimleri kullanmamıza rağmen ki biz yani farklı farklı disiplinlerden geliyoruz. Bakış açılarımız da çok farklı. Onun için o idari toplantıların ötesinde bir şekilde konuşmamız da gerekiyor. Bu her zaman yürüyor, yürümüyor bilmiyorum. Daha çok genç hani buna söylemek için.
Evren inanmayacaksın, süre bitti.
Çok da az konuşurum halbuki.
Vallahi bak hiç kesmedim. Efendim anahtar sözcükleri dinlediniz. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmaları imza atan isimlerle sohbetimizde bu hafta konuk Evren Uzer'di. Onunla New York'ta yaptıkları şeyler üzerinden kadın ve kendini kadın olarak tanımlayan profesyonellerden oluşan yine kendisinin de dahil olduğu bir projeyi konuştuk. Evren teşekkürler.
Web sitesi collectiveforcce.com, oradan bakabilirler.
Teşekkür ediyoruz.